Abi bu kartopu modelinden önce biraz yapay zekadan bahsedelim mi?
Olur.
Çünkü beni şaşırtan bir takım bulgular var. Bulgudan ziyade aslında ve yapay zekanın şu an ulaştığı derece hani yaratıcılık gibi bizim insana mahsus olduğu düşündüğümüz böyle bir vasıfı yapay zeka acaba ele geçirebilir mi? İnsanın yaratıcı olmasına gerek bırakmayacak şekilde besteler yapabilir mi mesela? Ben buna çok ihtimal vermiyordum. Yani beste yapamayacağına elbette. Yapay zekanın yaptığı pek çok beste var. Ancak bu besteleri ayırt edilebileceğini düşünüyordum. Turing testi vardır ya, bir robotu insandan ayırabilecek misin? Onun yaptığı bir eseri dinlediğin takdirde o bir insanın beyninden çıktı. Bir robotun mu? Bunu ayırt edebilecek misin? Buna Turing test diyoruz. Ben ayırt edemedim abi. Bu deneyin yapıldığı çoğu kişi de ayırt edememiş. Dinledim. Mozart'ın Beethoven'ın bestelerini almış, onları sentezlemiş, kendince yeni bir yorum katmış ve yepyeni bir eser ortaya çıkarmış. Bak aklıma yaratıcı bir çakallık geldi ha. Yapay zekaya yükleyeceğim Mozart'ın bütün eserlerini. Sonra Mozart'ın çatır rafına kaldırdığı gizli bestesini bulduk diye bunu okuturuz koleksiyonculara falan. Yaratıcı bir çakallık buldum yani. Gerçekten çünkü çok benziyor. Mozart'a biraz aşinaysan onun tadını alabiliyorsun o besteden. Turing testi geçiyor yani. Ayırt edemiyorsun.
Şunu söyleyeyim. Onun da şöyle bir sebebi var. Genelde bizim sanatçılar hatta anlamadığın sebebi kendine ait karakteristik bir çalma akışları olması. Makine bunları kodlayabiliyor abi. Yani o adamın küçük yaptığı çarpmaları o kadar hızlı öğreniyor ki ya onlarca farklı bestekarın onlarca farklı eserini aynı anda zaten sistemine kaydettiği için farkları da görebiliyor ve kendisine ait karakterini çıkartabiliyor. Bu şey gibi. Müzik de bunu biraz yapabiliyor çünkü müzik biraz matematiğe dayanıyor bu noktada. Fakat
Tabii ki.
noktasında bunu yapamıyor. Evet çok güzel matematik işte 1, 2, 3, 4'ü koyduk, notaları koyduk. Beethoven'un karakteristiğine kadar öğrendik. Ama Beethoven'un aslında çalarken orada bir akışı var. Yalnızca matematik üstünden dönmüyor bu. Duygusal bir akış da var içinde. Ve aslında o karakteri oluşturan şey duygusal akış.
Aa, sen şu anda Çin odası deneyinden bahsediyorsun. Hatırlıyor musun onu? Birinci sınıftayken aldığımız felsefe giriş dersinde herhalde görmüşüzdür. Ben de hayal meyal hatırlıyorum bakalım. Hatırlayabilecek mi? Çince'yi hiç bilmeyen birisi var içeride. Ancak senin bunu anlamanın mümkün olmadığını söylüyor. Çünkü sen Çince bir soruyu soruyorsun kağıtlara yazarak harfleri bir araya getirerek. Akıyor harflerin sırasına falan. En uygun verilebilecek cevabı harfleri belli bir sıraya koyarak sana çıktı olarak veriyor. Zaten dil dediğimiz şey de bu değil mi? Onu seninle konuştuğunu zannediyorsun bu sayede. Orada da aslında matematiksel olarak notaları, o kişinin karakteristik özelliğini ya da o akışı, kalemini, artık onun üslubunu özümsedikten sonra yaptığı şey de bizzat buymuş gibi geldi bana senin anlattığın. Matematiksel olarak o kodlamanın neticesinde notaları o kişinin üslubunca bir araya getirebilme kabiliyeti kazanıyor sadece
Evet,
yapay
yani
zeka.
Çince'ye güvenip
Dolayısıyla Çince
anlamıyor.
bilmiyor. Çince bilmiyorsa müzik yapmayı da bilmiyor aslında.
Evet, ama anlamıyor aslında Çince'yi. Aynı bu mantıkla dönüyor aslında. Bence de öyle. Müzik içerisinde de böyle. Şiir yazıyorlar yapay zeka. Onu da görmüştüm. Onun için de geçerli. Aynı mantık geçerli. Evet, harfleri, notaları, her şeyi görüyor. Her şeyi biliyor. Ama anlamıyor. Zaten yapay zekanın en büyük şu anki kısıtlarından biri bu. Anlamak. Kod her şeyi matematik üzerinden ilerletiyor. Yani iki kere iki dört mantığı üzerinden çok fazla gidiyor. Buradaki felsefe mantığını yükleyemiyorsun yapay zeka kolay kolay. Kolay kolay.
Abi anlam problemi muhtemelen bilinç probleminin bir alt başlığı olarak bile
Evet, tam olarak bilinci anlamlandıramadığımız için ona da bunu yükleyemiyoruz yani. Böyle bir şey olmuyor. Baktığınız zaman aslında bazı sıra dizilerini çok daha komplike şekilde, çok daha iyi şekilde öğrenerek farklı bir sıraya diziyor aslında. Zaten yapay
ha,
zeka
onu diyeceğim. İnsanı da neticede yaptığı bundan ibaret değil mi? Yani biz belki de bizim anlam dediğimiz şey orada yoktur.
ya
Belki de
belki
bizim
evet
yaptığımız da
olabilir
oradan
bu arada.
ibarettir.
Olabilir. Ben de bunu düşündüm. Belki anlam dediğim şey bizde de yok. Şöyle bir şey var. Yaptığımız yapay zeka tabii ki şu an bizden daha zeki değil. Bu alan daha zeki olduğumuz için biz daha komplike şeyler, daha komplike sıralar çıkartabiliyoruz. Ya sonuçta dil dediğin şey bile bir taklitten ibaret değil mi ya? Yani şöyle taklitten ibaret. Sen doğuyorsun, duyuyorsun, taklit ediyorsun. Gördüğün bir nesne var. Bir duyu organında bunu bir araya getiriyorsun. Tamam ne bileyim koltuk. Bu bir nesne var burada. Ben buna koltuk diyorum. Veya ne bileyim
Aynen.
bunun İngilizcesini söylesen ya da farklı bir kültürden biri farklı bir şey söylüyor. Halbuki koltuk aynı koltuk. Hepimiz bir anlam atfediyoruz. Aslında takdir ediyoruz yani. Çok da farklı değil.
Ya zaten dil öğrenme de bu sayede gelişiyor. Yani diğer insanların kurguladığı dünyaya adapte olasın diye konuşuyorsun. Konuşma kabiliyetine sahip olduğun için yepyeni bir dil geliştirmiyorsun neticede. Duyduğun sesler ilk bebeklikte anlamsız sesler çıkarma aşamasını geçtikten sonra. Yani çok zaman almıyor zaten senin ilk anlamlı kelimelerini söylemeye başlamak. Ya taklit biraz insanın yapmaya mahkum olduğu bir şey. Hatta taklit olmadan tahkik olmaz derler. Yani hakiki olarak bir yaratıcı üretimde bulunmanın yolunun da evvela taklitten geçtiğini söylemek lazım. İşte senin nörobilim örneğin gibi ya da iyi bir müzisyenin büyük isimleri bilmesi gerektiği gibi. Yapay zekaya dair beni şaşırtan, aslında şaşırtan demeyeyim, hayal kırıklığı yaşatan bir örnek var. Şiir yazdığını öğrenince bir yapay zekanın hevesle girip okudum ve hani neye uğradığımı şaşırdım. Gerçekten de abi bildiğin Çin odası deneyi. Budur yani kelimeleri almış, anlamsızca yan yana dizmiş, alt alta koymuş, adına da şiir demiş. Ya bu kadar mı hiçbir şey hissettiremez, bu kadar mı kifayetsiz, bu kadar mı yetersiz kalır, bu kadar mı kötü yazılır bir şiir? Bu arada henüz boynuz kulağı geçmediğim için biraz burun kıvırıyor da olabilirim. Çünkü farklı alanlarda insanı geride bıraktı. Bu alanları değinmek yerine şiir gibi hala büyük ölçüde insana mahsus bir alana değinmek hoşuma gidiyor da olabilir. Ancak gerçekten dürüst olduğumu düşünüyorum. Yani gerçekten çok kötü şiir yazıyor çünkü. Oku abi, Deniz Yılmaz isminde bir yapay zeka geliştirmiş bir matematik mühendisi. En çok kullanılan isimleri kullanmış. Fotoğrafını da böyle birkaç yüz insanın yanılmıyorsam fotoğraflarının ortalamasını alarak bir resim oluşturmuş ve Posta Gazetesi gibi yerlere göndermeye başlamış. Ama hani okuduğum en kötü şiirlerdendi. Ya belki ben şiir zevki çoktan rafine bir hale gelmiş ve uzun yıllardır çok fazla şiir okuyan bir insan olduğum için zor beğeniyor da olabilirim ama bilmiyorum yeni yetme bir şiir okuyucusu da bence ondan estetik bir haz almayı beceremezdi.
Böyle bir şey var. Belki de çok iyi biz anlamıyoruz.
Abi yok ya.
Duygulanım üzerine döndüğü için sen bir şey hissediyorsan ondan aslında bu şiir iyiymiş diyorsun. Bir şey hissedemiyorsun. Mesela şöyle düşün. Shakespeare'in İngilizcesini okuyorsun abi. Belki İngilizcesini o kadar etkilemiyor veya farklı kültürden birini o kadar etkilemiyor. Ya bu Shakespeare'i dersiz kılar mı?
Şimdi şöyle, yorum ve aşırı yorum dediğimiz bir hadise var. Ben demiyorum da Umberto Eco. Yani sanat eserini kişinin kendi kişisel süzgecinden geçmesinin ardından bağlamından koparılarak yepyeni bir anlam kazanması hadisesi. Şimdi bu anlam gerçekten orada mıdır? Yani ben sana kalkıp desem ki Hamlet şam ağaçlarının nasıl fotosentez yaptığını anlatıyor aslında. Kimse de onun gerçek anlamını anlamıyor abi. İnsanlar Hamlet'te anlatılan hikayeyi çok yanlış anlamışlar. Orada babayla oğul arasındaki bir ilişki, o ihanet. Aslında böyle bir şey yok yani. Bunlar görünen yüzü arka planda aslında fotosentez asidi hadisesini anlatıyor desem ya bana hadi lan oradan demez misin? Kimi eserleri artık o alanda yetkinlik kazanmış insanlar tarafından takdir edilebileceği belli ölçüm metotları çoktan yerleşmiştir. Ve sen o insanlar bunu takdir etmiyor diye onlar beni anlamıyorlar dersen biraz kendini kandırmış olursun. Demiyorum ki illa otoriterler tarafından tanınman gerekiyor. Ancak belli alanlarda işte bu verdiğimiz örnek yapalım çok aşikar ya. Her atıp tutanı ciddiye alamayız. Veya onların yaratıcı olduğunu düşünüp bizim anlamıyor olabileceğimiz ihtimalini ciddiye alamayız. Dilersen geçeyim kartopu modeline.
Evet yani çünkü benim aklıma başka bir şeyler geliyor. Spekülasyon oluşturabilir. Hiç oralara girmeyeyim.
Ya bana göre olur. Değinmek istersen olur.
Yok kardeşim çok da şey yapmaya gerek yok. Sonra başka bir bölümde konuşuruz.
Temkinli olalım diyorsun. Okey. Abi bu Harvard'la abimiz diyor ki yaratıcı insanları yaratıcı olmayanlardan ayıran 6 temel kişilik özelliği var. Gerçekten de okuyunca evet diyorsun böyle olması gayet kulağa mantıklı geliyor. İlki bizim de zaten çokça değinmiş olduğumuz dağınıklık meselesi. Karmaşıklık karşısında, dağınıklık, düzensizlik karşısında yüksek düzeyde toleransa sahip olmak. Tabii toleranstan kastım yalnızca böyle tahammül edebiliyor olmaları değil, kendilerinin zaten doğal olarak dağınıklığı arzulayacak bir hayat tarzına sahip olmaları. Hatta burada şey de var, doğa kanunu olarak entropinin bir odanın maksimum entropiye ulaştığı takdirde daha fazla davranamaması gibi bir hadise de var. Bunun şu şekilde yorumları da yapılıyor. O da artık maksimum düzensizliğe ulaştığı için daha fazla dağılamaz. Dolayısıyla da bir noktada verimlilik artışını sağlamak durumunda kalır. Yani istesen de daha fazla dağıtamayacaksın. Artık dolayısıyla kendi içinde dağınıklıktan doğabilecek yegane düzen ortaya çıkıyor. Maksimum dağınıklık. Kendi içinde bir düzeni var belki diyemeyiz yani. Saçma paradoksal bir ifade olacak. Ancak o kişinin daha fazla dağıtması mümkün olmayınca o noktadan itibaren bir gelimlilik artışı gösterebileceği şeklinde yorumlar da var. Tabii bu ilişkinin süreci nasıl cereyan ediyor? Bu çok iyi bilinmiyor. Dağınıklık, düzensizlik nasıl oluyor da yaratıcılığa mahal verebiliyor? Çok iyi bilinmiyor. Ancak arada ilişki olduğu kesin.
Ya bu doğru olabilir ha. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Ben bunu yıllardır yaşıyorum. Toplayıp devamlı dağılıyor bir şeyler. Bir zaman sonra gerçekten de daha fazla daha doğrusal olarak yükselmiyor. Bir yere kadar dağılıyor odanın içi. Ben bunu en çok yurt odasında fark ettim. Tabii o da herkes yaratıcı olduğu için. Herkes odada dağınık haliyle bakıyorsun. Evet, bir zaman sonra gerçekten bir düzen oluşuyor. Çok mu dağınık? Hiç fark etmez. Çok dağınık olabilir. Ama sen artık bir şeyleri bir yerlere devamlı bulabilmeye başlıyorsun. Hatta şey de vardır ya, mesela sen evde dağınıksındır. İşte annen veya biri evi toplar. Biri toplar yani odayı. Toplandığı anda sen hiçbir şey bulamamaya başlarsın. Ben bunu çok yaşıyorum yani. Benden farklı biri toplarsa benim odamı,
Tabii ki.
ben bir şeyleri bulamıyorum.
Eminim bunu herkes yaşamıştır.
Evet. Birçok kişi yaşamıştır. Şimdi millet düşünüp şunu da yapmasın. Hani ya ben dağınığım, hani benden de Picasso olur mu gibi düşünmesin. O kadar gaza gelmeye gerek yok. Bu bir tanesi yani hani.
Tabii ki tabii ki. Hani nedensellik kurmuyoruz. Hele ki tek neden budur demiyoruz. Hani nedenselliği aslında deneye bakarak kurmak da bu arada mümkün. Hani bu ping pong masası deneyinde manipülasyon yapılması aslında dağınık odada bekletmenin daha yaratıcı çözümler ürettiğine dair gönül rahatlığıyla nedensel bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz ama yani sonuçta tek bir deney. Yani bu aradaki ilişkilerin kuvveti ve bir aradalığı tek birine odaklanmaktan daha önemli. Yani bu altı özelliğin her birinden olabildiğince kendimizde barındırmak bence daha önemli bir gaye olmalı.
Ya
İkincisine geleyim.
doğru ama şimdi milletin de biz buradan hevesini kırmış olmayalım. Yani denemek isteyen denesin. Belki bir tane Picasso çıkar yani. Hani aynısı olmasına gerek yok. Ya sanat insanı çıkar yani. Denemekten vazgeçmemek lazım. Sanatın olayı biraz budur yani.
Tabii ki canım, buna taş koymak istemem. Zaten bunu teşvik etmek değil mi mesela, hani risk almaktan, hata yapmaktan çekinmemenin ne kadar elzem olduğunu söyledik ya. Tabii ki
Ama
denemek
aklıma da
isteyen
şey
birisi.
geliyor ya. Bu Leyla ile Mecnun'un bir bölümünde vardı ya. Kadının biri öğretmenini esir alıyor. Kadın yıllardır işte resim yapıyormuş da yapamıyormuş falan bir türlü. Hani sen diyor, sen bu işi bırak bence diyor. Kendini heba etmiş kadın o yolda. Yani illa çok çalışırsam olur mantığı da yok yani bu işlerde.
İşte kendisine söyleyecek bir Allah'ın kulu yokmuş ki senin yaptığın resimler bu altta bu.
Evet, kimse bana söylemedi ki bunu diyor. Herkes destekleri devam etmemi söyledi diyor. Ya bu da böyle, insana böyle de zarar veriyorlar bazen.
İşte anlamlı bir geri dönüş alabileceğin, muhakeme kabiliyetine, değerlendirmesine güvenebileceğin insanların yorumunu alman lazım zaten.
Buradan feedback'in ne kadar önemli olduğuna ve iş dünyasında çalışan arkadaşların mutlaka feedback sistemine değer vermeleri gerektiğine inandığımızı.
Sen kime laf sokuyorsun şu anda acaba, iş yerindeki?
Hayır ya, iş yerinde kimseye laf sokmuyorum ama çalışan arkadaşlar varsa gerçekten iş yerinde feedback denen şey çok değerlidir gelişim açısından. Ya bence her alanda böyle de.
Haydi geçelim.
Tamam.
İki abi, problem çözebilme kabiliyeti. Herkes problem çözer ama bu insanların en başta doğru soruyu sorabildiklerini görüyorsun. Bunu da o süreçte bağ kurabilmelerine ve veri toplamalarına borçlular. Ne kadar çok veri toplarlarsa o kadar çok bağlantı potansiyeli gelişiyor zihinde. Bu da bir problemi doğru şekilde tayin etme ve ardından da tayin ettikten sonra ona bir çözüm önerisi sunabilme imkanı tanıyor bu insanlara. Çünkü yanlış soruya doğru yanıt da vermek mümkün değil neticede. Yani doğru soruyu öncelikle üretebilmek gerekiyor. En başta ilk noktada zaten sorun yaşamıyor bu insanlar. Çünkü çoğunun birikimi gerçekten sağlam. Dolayısıyla da bağlantı kurabilecekleri çok fazla içeriğe sahipler. Üçüncüsü abi, zihinsel esneklik demiş. Zihinsel esneklik, yani zihinsel katılığa karşıt olarak da kavrayabiliriz. Tek bir şeye, tek bir düzene bağlı kalmamak demek aslında. Yani zıtlıkları bir arada düşünebilmek. Ak mı kara mı diye değil de hani gri alanların da çok bolca bulunabileceğini aslında idrak edebilmek. yeni metaforlar, yeni analojiler, benzetmeler uydurabilmek. Bunlar çünkü insanın varsayımlara meydan okumasını sağlıyor. Söz gelimi Ford, seyahatin ancak canlı varlıkların yapabileceği bir dünyayı eğer kabullenseydi, bu varsayıma meydan okumasaydı, zıt bir şey, yani cansız bir şeyin de hareket edebileceği, motor takılmış bir arabanın da gidebileceğini ihtimal veremeseydi, muhtemelen o yaratıcı fikir oradan doğmayacak. Cansızlarla seyahati bir arada düşünüyor. Bak, sentezler olacak.
Yani
Yani cansız bir şey.
aslında böyle bir şey. Sen direkt belki hani bir yaratıcılığa veya varsayım üzerinden konuşuyorsun da bizim çok güzel bir hikayesi vardı arkadaşın. Zamanında bu 50 yıllarda geçiyor galiba. Dedesi şeye gidiyor, bir Amerika'ya gidiyor geliyor. Elazığ, tamam mı? Elazığ'a geri dönüyor. Diyor ki orada diyor böyle asansör vardı. Tamam mı? Anlatıyor bile, diyor ki böyle binanın altında biniyorsun diyor, tepeye kadar çıkıyorsun falan diyor. Adama deli demişler o zaman. Diyor şey, öyle şey mi olur demişler. Var olan bir şeyi bile anlatmak kolay değilken sen olan varsayımı değiştiriyor ama çok çok şey yani. O yüzden mesela girişimcilikte bu mantık vardır birazcık. Sen devamlı ihtiyaçlara cevap vermezsin. Senin yaptığın şey ihtiyaç haline dönüşür. Bugün sen cebinde MP3 çaların vardı, bilmem neyin vardı, 50 tane parçan vardı. Kullanıyordun, hayatından memnundun. Kimse de düşünmedi kullanımlar bir tanesi bir yerde olsa. Adam bunu hepsini aynı yere koyuyor. Ama bak sıfırdan gelmiyor. Adamın müzik çaları da var, bilgisayarı da
Tabii
var.
ki orada da bir sentezleme
Evet,
var. Yine
sentezleme var yani. Bir birikimi var zaten adamın. Diyor ki bunu böyle yapsak nasıl olur diyor. Böyle bir değiştiriversek. Bir önce bahsettiğim o motosiklet Boxer, ya BMW'nin Boxer motorundaki aynı mantık geçerli aslında. Zaten benim birikimim var. Buradan yeni bir fikir üretiyorum. Ya böyle olsa ne olur? Belki de çıkıntının biri çıktı, dedi ki ya biz bunu böyle yapalım, bir deneyelim, ne olacak sanki dedi. Sonra işte adama belki bir tarif vermişler.
pek muhtemel. Dördüncü abi, kalma. Zaten değindik yer yer. Gönüllü ama mecburiyetten yapmaman gerekiyor. Bir ödev, sorumluluk, iş yerinde patronun sana bu işi vermiş olması gibi şeyler değil. Gönüllü olarak risk almak ve de başarısızlığa uğradığınız zaman bu mağlubiyeti kabullenip ters çıkarmak gibi bir özelliği var bu insanların. Çünkü neredeyse hiçbiri ilk attığında tutturmuyor zaten. Şey yapmayın lazım, sınırlarda gezinme cesareti. Yani yetkinliğinin sınırlarını esnetebiliyor olman lazım. Çünkü onun ötesinde zaten herkes cahil. Yani kimsenin giremediği yepyeni bir alana giriyorsun. Dünyada ilk defa bir şeyi senin buluyor olduğun hissi zaten tarifsiz bir his. Tabii bu biraz test edilmesi zor bir şey yani. Dünyanın öbür ucunda aynı fikri aynı anda veya asırlar evvel birisinin bulmadığını nereden bilebiliriz ki de diyebilirsin. Ancak bunun o fikrin senin bedeninde uyandıracağı hissiyatı değiştirecek bir şey değil. Yani o anda bunu hissediyorsun gerçek. Zaten o yüzden bölümün başında dedim ya, insanlar kendilerine konduramıyorlar. Kendi buldukları fikirleri bile sanki başka bir yerden ilham almışçasına bulduklarını düşünme yoluna gidiyorlar. Biraz da bu yüzden aslında. Yani sınırları geçtikten sonra, sen o konfor alanından çıktıktan sonra artık o fikrin sana nereden geldiğini de neredeyse anlayamıyorsun. Bir anda çat diye ilişki yakalıyorsun. Şöyle yapsak acaba nasıl olur diye.
Bunun örneğini ben
Hasılı.
gene şeyden vereyim, bak bu bahsettiğim durumu biraz girişimci dünyasından vereyim, bunu yaşamıştık. Hani nasıl işte biri bir şey üretiyor, yeni bir şey çıkarıyor ortaya, yeni bir yöntem çıkarıyor. Diğerleri onu taklit ediyor ya. Ama mesela taklit ettim mesela daha iyi oldu değil. Burada şöyle bir şey var. Eğer sen bir şeyi, bir fikir ürettiysen bu dünyada en az 100 kişinin aklına gelmiştir. En az 10 kişi de şu an bunu yapıyordur mantığı var. Bak daha başlarken işe böyle başlaman lazım. İkinci nokta, genelde böyle yatırım toplamaya çalışırsın. Bu fikri yapmak için tabii paraya ihtiyacın olur. Eğer çok niş bir iş yapıyorsan, yani niş denen şey biraz daha özel, yani pek olmayan bir iş yapıyorsan, bir fikir yapıyorsan, bu konuda daha önce batmamışsan, deneyip batmamışsan genelde sana para vermez kimse. Standarttır ama bu, yani Türkiye'de genelde böyle oluyor. Çünkü sen hiç batmamışsan adam der ki sen zaten deniyorsun şu anda, benim paramı batıracaksın. Ama mesela birden fazla kez battıysan, sen biraz daha batmayı öğrenmiş, aslında bir şeyleri daha oturaklı gidiyor olursun. Ve daha fazla yatırım alma imkanı var. Amerika'da biraz daha ters işliyor. Onlar her şeye yatırım yapıyorlar. Batsa bile sen dene diyor, tutarsa ikimiz de kazanırız diyor. Batsa ben zaten 100 kişiye yatırım yaptım diyor. Bunlardan iki tane tutsa ben parayı kazanırım diyor adam.
Tabii riskleri biraz dengeleme de var.
Evet, risk dengeliyor.
Oradaki.
Ama Türkiye'de fazla yapmıyorlar bunu. Öyle söyleyeyim. O yüzden girişimcilik zaten.
Girişimcilik namına zaten bizde çok az yenilikçi örnek var. Yani bizim ülkemizde muhtemelen senin çalıştığın şirkette buna tahmin olur. Ondan daha büyük birkaç şirket de kesinlikle bu konuda emsalsiz değiller. Hepsinin ortak özelliği risksiz işlere girmeleridir. Büyük riskler almazlar. Ya Türkiye'de pazarda zaten iş yapmaz. Risk almasını gerektirecek bir şey de yok. Risk alıp da başarılı olursa onun meyvelerini toplayacağının siyasal olarak garantisi de yok. Hani niye böyle bir şey yapsın? Güvence. Amerika'da çok büyük bir güvence var. Ya fikri mülkiyet noktasında. Türkiye'de bir noktada çalınabilir ve sen hakkını alabileceğinin, adaletin yerine gelebileceğinin garantisi olmadığını bilmektesin. Dolayısıyla bu seni girişimcilikten daha en baştan alıkoyan nedenlerden biri. Hani genel olarak ekonomik ve siyasal iklim.
Bak bu dediğin
Ülke, hangi ülkede yaşadığın çok önemli o yüzden.
ekosistem, buna ekosistem diyorlar aslında çoğunlukla. Şu geçen ben bunu nerede dinledim ya bir yerde. Ya yani çocuk mesela Silikon Vadisi'ne gidiyor abi. Silikon Vadisi'nden veya işte diyelim ki çok fazla girişimcinin olduğu, girişimciliğin konuşulduğu, fikirlere destek verilen bir yeri düşün. Bu sadece Silikon Vadisi olmayabilir. Başka bir yerde olabilir. Diyor ki oranın havası zaten sana yeni bir şeyler düşündürtüyor diyor. Ama diyor ki ben İstanbul'a iniyorum. Böyle şeyler düşünemiyorum diyor. Daha sen orada belki takside başlıyorsun aklına bir şeyler gelmiyor. Çünkü ekosistem zaten öyle. Ortam öyle. Sen
Evet tabii.
böyle bir ortam sağlayamıyorsan insanlardan fikir üretmelerini bekliyorsun. Böyle. Adam eve ekmek götüreceğim derdine kardeşim. Ne işi ya? Üzülüyorum bazen de yapacak bir şey yok yani. Maalesef yani keşke elden bir şey gelmez. Elinden geleni yapıyorum da işte.
Abi devam edeyim. Tehlikeli konulara giriyoruz. Beşinci madde. Biraz senin de aslında feedback'in önemine değindiğin zaman temas ettik. Tarafsızlık, objektiflik. Eleştirildiğin zaman abi gücenmeden eleştirinin haklı olduğu noktaları kabul edebilmek. Kendi yaptığın işe dışarıdan bakma fırsatı eline geçtiğinde onun kadri kıymetini bilebilmek aslında. Yani kendin tarafsız olamayabilirsin. Ancak bunlar sana sunulduğu zaman defansif olarak benim ayağımı kaydırmaya çalışıyor diye düşünmeden ciddiyet ayesi vererek ona bir şans tanımak, gerçekten haklı olabileceği ihtimalini hep göz önünde bulundurmak. Bu da beşinci madde. Ekleyeceğim bir şey olmaması beni şaşırttı şu an.
Ama bir şey eklemedim. Yani bilmiyorum. Aslında bayağı bir şey ekledik. İşte oradan çıkarım yapılabilir.
Altı abi zaten temas ettim ya içsel motivasyon dedik. Bir sorumluluk neticesinde o işle ilgilenmekten ziyade kendini gönüllü ve istekli olarak kendinde bir amaç olarak hani başka bir amaca giden bir araç olarak değil yani maaş için yüksek not için değil kendinde bir amaç olarak yapıyorsan daha yaratıcı olabiliyorsun. Ki bununla ilgili deneyler de var. Birazdan değineceğim bir kısmına. Bu altısı arasında hani bir önem sırasına koymanın ben bayağı zor olduğunu düşünüyorum. Ama biraz ister istemez bu altıncı beni daha çok cezbediyor. Diğer beşinden. Yani zihinsel esneklik, uzaklıkları bir arada düşünmek. Belki onu bire koyarım. Ama içsel motivasyonla kapışırlar gibi geliyor önem sıralamasında.
Abi bence o en önemlilerinden biri ya. Ya sen bir işe tutku duymuyorsan o işte yaratıcılık çok zor yani davranma. Hani tabii bu iş derken burada herhangi bir meslekten bahsetmiyoruz sadece. Ne olursa olsun ya bu sanatsal üretim dalı olabilir. Veya benim bahsettiğim en başta bahsettiğim artık var ya ekstrem sporlar işte motosiklete binmek olabilir bu. İşte daha yamaç barışı olabilir başka bir şey olabilir. Sen bu işlere tutku duymuyorsan yaratıcılık geliştirme noktasında ekstra bir şey koyma noktasında aslında başlamıyorsun bile yani öyle söyleyeyim.
Aynen öyle. Şimdi elimdeki bulgulara artık başlayabilirim. Hani şimdi diyeceksin şimdiye kadar anlattıklarım neydi? Onlar giriş faslıydı diyeyim. Şimdi böyle daha ciddi, daha ağır başlayayım. Konunun hani can damarı diyebileceğim mecralara doğru akabiliriz yavaş yavaş. Kişilik özellikleriyle başlayabilirim aslında. Yani bu bizim Big Five dediğimiz özelliklerin.
Onları da
Yaratıcılıkların.
bilmem var, bilmeyen var. Big Five nedir kardeşim?
Tabii, yaratıcılıkta nasıl bir ilişkisi var? Tabii ki buna değineceğim. Big Five nedir? İlki ve de zaten beşi arasında en güçlü ilişkiyi gösteren yaratıcılıkla deneyime açıklık. Ki zaten bu altı maddenin hülasası şöyle bir serencamla çıkarsak, genel bir bakış atsak ister istemez yenilmeye açıklığın çok hayati bir özellik olduğu, yaratıcılık açısından vazgeçilmez olduğu yeni bir bilgi gibi dahi gelmez. Hiç şaşıracak bir şey yok bunda. Diğer dördü yine yani dışa dönüklük, nörotiklik, ne diyeyim, agreeableness'ın Türkçesi mülayimlik, ılımlılık belki. Bir de bu konşensiyasız, tertiplilik, düzenlilik, çalışkanlık diyebiliriz. Bu dördü yine ben şey varsayardım, bu konşensiyasız yani tertipli, düzenli, çalışkan olma halinin arada bir ilişki bulunamamış bir çalışmada o 5 yılından yalnızca deneyimi açıklıkla orta düzeyde korelasyon göstermiş. Ancak başka bir çalışmada hem deneyimi açıklıkla yine benzer düzeyde bir ilişki var. Üstüne dışa dönüklükle zayıf da olsa bir ilişkisi bulunmuş yaratıcılığın. Benzer şekilde bir de bu conscientiousness yani tertipli düzenli olmayla, çalışkan olmayla da negatif, zayıf da olsa negatif bir ilişkisi bulunmuş ki dağınıklığın önemine değindiğimiz için belki conscientiousness'ı bir kenara koyabilirim. Ama dışa dönüklük neden yaratıcılıkla pozitif bir ilişki halinde zayıftan olsa? Bunun bir açıklaması bende yok.
Evet ya, bunu aslında sen buradayken de konuştuğumuzu hatırlıyorum. İçe dönük, dışa dönük. Ya sonuçta içe dönük insan da yaratıcı olabilir. Dışa dönük bir nasıl bir anlamlı bir etkisi nasıl olabilir ki burada diye düşünüyorum. Belki de buradaki yaratıcılık tanımına yaklaşımıyla alakalı olabilir o deneyim. Yani hangi açıdan yaklaşmış, yaratıcılığı neye göre değerlendirilmiş? Bu açılardan belki gösteriyor olabilir ama bende de çok bir şey uyandırmadı açıkçası. Hani dinleyicilerden aklına gelen bir şey varsa, yani neden dışa dönük bir insanla daha anlamlı bir ilişki çıkıyor. Yani neden dışa dönük insan daha yaratıcı olur? Tabii herkes için geçerli olmayabilir ama sonuç araştırmada böyle bir sonuç çıkıyor.
Ya
Neden?
şöyle bir şey var. Şimdi bu korelasyona bakıyor. Dolayısıyla arada bir aracı değişken olup olmadığını aslında bilmiyoruz. Yani bu ilişkiyi daha iyi açıklayan ve bu ikisinin arasında köprü görevi gören belki de başka bir şey var. Yani doğrudan dışa dönük bir karaktere sahip olmak seni daha yaratıcı bir insan haline getirmiyor da sen dışa dönük bir insan olduğun için belki daha dağınıksın. Evine toplayacak vaktin yok. Evine giren çıkan insan o kadar fazla ki tertibini, düzenini sürdürmekte zorlanıyorsun. Atıyorum şu an tamamen uyduruyorum. Ve bu köprü vasıtasıyla yani senin dağınıklığın vasıtasıyla belki de çıktı olarak senin daha yaratıcı olman söz konusu olabiliyor.
Bak bu arada burada şunu söyleyeceğim ben. Şu sebeple olabilir ya, ben bunu varsayıyorum. Open to experience dediğin, yani bir hani deneyime açıklığın bir anlamlı bir ilişkisi var
Evet.
yaratıcılıkla. Ki bu Big Five içerisinde de ben hatırlıyorum. Ya bu deneyim açıklıkla aslında dışa dönük arasında da temel bir ilişki oluşabiliyor. Yani genel olarak dışa dönük bir insan deneyim açık olabiliyor ve deneyim açık bir insan dışa dönük insan olabiliyor. Bununla belki bir ilişki olabilir. Çünkü onda bile hani orta seviyede bir insan. Belki buradan
Aynen.
bir ara neden almış olabilir. Yani Open to Experience'dan ne derler ona? Ne almış yani? Oradan bir ne almış?
Gayet makul. Ya bu ikisinin arasındaki korelasyona hiç bakmıyorum. Ya bu beşinin kendi aralarındaki ilişkilere bakmadığım için buna bir şey diyemem.
Ana
Ama
hatlar kurman lazım etmek için, ama orada da bir
muhtemel
farklılık
ki fena da bir kalem açıklamıyor. Bir de şu var. Zeka ile arada bir ilişki bulunmamış. Yani çok zeki insanların daha yaratıcı olacağına dair bir vurgu mevcut değil. Zeka ile yaratıcılık arasında bir ilişki bulunmamış. Bunu da bir sindirelim.
ya şimdi şöyle, buradaki zeka da abi şey mantığı var. Hep bizde bu zeka genel olarak matematik ve sayısal zeka üzerinden hesap ediliyor ya. Şu hatta IQ, EQ. Bir de şimdi bu yıllarda artık EQ terimi çok ünlü oldu. Duygusal zeka mı diyorlar? Belki de duygusal zeka ile bir ilişkisi var ama ki çoğunlukla ölçüm testlerinde bu ölçülmediği için, sayısal ölçümler yapıldığı için belki anlamlı bir korelasyon çıkmamış olabilir.
Oha bilemiyorum abi. Şaşırdım şu an.
Aynen. Yani şimdi elimizde bir bulgu yok bununla alakalı. O yüzden bir şey diyemiyorum.
O vakum denediğin şey olası tabii. Ancak çok fazla araştırılabilecek şey var bu konuda.
Yani
Yaratıcılığa dair yaratıcı çalışmalar yapılmış zaten.
ya bir kere şöyle
Ve
en
hala
başta
yapılabilir.
bahsettik yani neden bir tanım koyuyoruz diye. Tanımı koymasan yaratıcılık diye şey biraz böyle soyut olarak havada kalıyor biraz. Yani bir anlamlandırma kolay olmuyor. Yani nedir yaratıcılık? İşte yapay zeka konusu mesela. Yapay zeka ile ilişkisi nedir? Neden yapay zeka tam yaratıcı olamıyor? Veya bize hitap edemiyor bu konuda? Bu gibi şeyler var yani sonuçta.
Abi ben bunun aşama aşama düzeleceğine inanıyorum bu arada. Deniz Yılmaz dedim ya bu çok kullanılan, en çok kullanılan iki ismi cinsiyetsiz bir şekilde bir araya getirip aşama aşama yazdığı şiiri geliştirdiğini söylemiştim bu yapay zekanın. Görüyorsun ilk yazdığı şiirlerle son yazdığı şiirler arasında bir fark var. Hani öğrenmeyi de bildiği için biraz böyle terakki ettiğini söyleyebilirim. Ancak benim şiir zevkime zerre kadar hitap etmediği için ben beğenmemiş de olabilirim. Yaptığı o gelişme dediğim şey biraz daha kompleks cümleler kurabilmek, daha uzun cümlelerle şiir yazabilmek şeklinde de yorumlayabilirim. Şairlerin üslubunu benimseyebildiğini göremiyorum. Yani müzikte yapabildiği, müzikte Turing testi geçebilmiş iken Turing sözlüğü de o kadar çok kullanıyoruz ki Turing yerine Turing diyorum. Turing testleri geçebiliyor. Ancak şiirde bu muhtemelen biraz daha zaman alacak. Ya da belki de bu bahsettiğim Türk matematik mühendisinden başka, Silikon Vadisi'nde bir yerlerde insanlar bunu çalışıyorlar mı, çoktan yaptılar. Senin benim kulağımıza gelmedi henüz. Yayılmaya başlamadı. Hani bu söylediğim şey haber değeri de var ya, haberlere de düştü. Gazetelere falan şiir gönderdiği için. O yüzden zaten benim dikkatimi çekmişti. Belki de şiir konusunda da bu konular artık aşılmaya başlamıştır. Ya çünkü gelişme varsa abi eninde sonunda ulaşacak demektir. Gelişebildiğini de az çok görüyoruz.
Sen o elindeki fikri şak diye yapacaksın. Şaşıracaksın adamı.
Bir sayı bulup geleceğim, hepinize göstereceğim diyor ya Cem Yılmaz.
Ulan bir sayı bulup geleceğim diye. Ah
Abi
bugün
öyle bir şey yok işte. Nerede bir sayı bulup geliyor? Ya bunu söyleyerek kin besleyerek falan olmaz yani. İnsanlardan incinden dolayı olmaması lazım. Senin kendi kendine arzuluyor olman lazım.
oğlum bugün hangi bilim çalışması bir hınç ve intikam uğruna yapılıyor ki ya? İnsanlar öyle algılıyorlar.
Ya tabii insanlar mesleği itibarıyla bunu yapmaya başladıkları için artık yaratıcı olmaları da çok beklenmiyor. Ama temel itici gücü yani yola çıkarken daha en başından böyle bir şeyle mi başlamıştır? Tabii ki de başlamıştır. Yani mümkün mü böyle bir şey? Öğretmenimden intikam almak için yeni bir sayı geliştiriyorum. Bana, abi hiç öyle olduğunu zannetmiyorum bu olayın.
Ya o işin güzel kısmı. Yani yoksa işler böyle olsaydı oho kardeşim o zaman savaşlarda bir ton inovatif şey çıkması lazımdı. Yani hadi savaş teknolojiler alanında çıkıyor bu arada. Yani bu intikam duygusu veya işte ne bileyim daha üstün gelmeliyim olayı savaş teknolojilerini geliştiriyor. Ama tabii her noktada bu böyle değil. Özellikle bilim noktasında böyle değil.
Aynen. Ya bak duygu durumlarına dair bir bulgu var. Tahmin et. Olumlu duygu durumlarıyla mı ilişkilidir yaratıcılık, olumsuz duygu durumlarıyla mı?
Yaratıcılık mı? Olumsuz. Eski yaratıcı insanlardan kim kaldı?
Ya
Hem sen bana sor, bana sor. Ben biliyorum ya. Çünkü
biliyorsun, biliyorsun da yanlış biliyorsun.
belki de yanlış biliyorum. Şimdi sen anlatırsın şeyi de bak ben bahsedeyim. Yani şiir dediğin şey mutluyken yazılamıyor ya. Melankolik olman lazım ki yazacaksın hocam. Olay bu. Ama melankoli bulmadan asla yazamazsın. Yani ben, en azından benim için bu geçerliydi. Ki benim okuduğum şairlerde de bu geçerliydi. Hani bana bir tane getirdi ki bu adam gerçekten mutluydu. Dışarıdan demiyorum ama bak içsel bir durum olarak söylüyorum bunu. Duygu durum olarak söylüyorum. Mutluydu ve şiir yazdı. Ben görmedim örneğin.
Abi sen o şairleri çok genç yaşta okudun. Yani sen melankolisi bu kadar ön planda olan dizelerinde sana bunu yakinen hissettiren şairleri o kadar genç bir yaşta okumuş olmasa senin sanata dair görüşlerine kazık çakmayacaktı zaten onlar. Sen de benzer şekilde yaklaşıyorsun kendi ürettiğin sanat eserine. Yani sen ne izlerken falan insan ister istemez içleniyor. Her ne isteyen insan da belki bunu hissedersin ama sen de çok belirgin. Ya da yazdığın bir şiir.
Tabii
Hani
ki de.
senin bakış
Ya.
açınla bambaşka şairleri okusan böyle olmayabilirdi demek istiyorum.
Evet. Kesinlikle. Ama hani bu şöyle kısıtlı bir okuma çevrem yoktu ki benim. Gerçekten dünya çapında yani dünya çapında okuma yapıyordum yani. Farklı kültürlerden de
Ben
okuma.
şunu
Rus edebiyatından İngilizce edebiyatına kadar okuyordum. Değişmiyordu
hepsinde de
aslında.
ortak özellikle değil mi bu?
Evet. Değişmiyordu yani.
Değişmiyor. Niye değişmiyor? Ona değineceğim. Zaten bak düşünsene. Edebiyatçılar, sanatçılar abi çoğu mutlu insan yazamaz demeye getiren bir ruh halleri var adeta bize yansıtabildikleri. Gerçekten de olduklarını hissetmiyoruz. Anna Karenina'nın başında mıydı? Tolstoy romanın açılışında da bütün mutlu aileler birbirine benzer. Mutsuz olan ailelerin her biri ise kendine mahsus bir şekilde mutsuzdur der. Dolayısıyla o kendine mahsus haller. O standart olan mutlu aile tablosunun dışına çıkabilmek falan. Bir kere mutsuzluğa razı olacaksan onun ardından kendi özgün yollarını keşfedeceksin. Neden peki bize devamlı sanatçılar tarafından bu zerk ediliyor? Edebiyatçılar, sanatçılar. Cemil Meriç'i hatırlıyorum. Can alıcı bir şekilde, vurucu bir şekilde ifade ettiği gibi yaratanlar yaşayamaz. Yaşayanlar yaratamaz demiş adam. Yaşamaktan kastı da yaşamdan aldığın hazzın miktarını azaltmaya razı olmadıkça, yaşamla arana bir mesafe koymayı, fil dişi kurumu çekilmeyi göze almadıkça yaratmayı da beceremeyeceksin demeye getirir. Yani bu kadar çok somutlaştırdığı için, hani kelimenin içinde de yaratmayı kullandığı için çok somut. Neden Cemil Meriç mesela bunu söylüyor? Bir açıdan anlıyorum. Yani çünkü bu insanlar bir muhataba hitap ediyorlar. Kendilerini takip etmeye değer bulan birileri var ve daha fazlasının aslında dikkatine şayan bulunduklarını içten içe hissediyorlar. Arzuladıkları bu. Dinlenmek, okunmak, takip edilmek hissediyorlar. Meselesi olmayan bir insana zaten sen neden kulak verirsin ki? Dertlenmeyen, dertli olmayan insana neden kulak veresin? Hatta mesele, kelime kökü zaten sualden gelir. O doğru soruları sorabildiğine inandığın, doğru sorgulamaları yapabildiğin bir insan değilse ben ona zaten neden kulak vereyim? Şimdi bütün bunları bir kenara koyuyorum. Bunlar gerçeklik. Bunlar bu insanların bize kendilerini nasıl resmettikleri. Bulguya bakıyorsun. Onun da duygu durumlarında insan yaratıcı olabiliyor. Olumsuz duygu durumlarından ziyade. Daha orijinal, daha sıra dışı fikirleri olumlu duygu durumları içerisindeyken bulabiliyor. Şimdi bu nasıl oluyor?
Vardır. Bak Faruk, Cemil abimiz çok janti bir abimizdi. Giyinmeyi, kuşanmayı iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Çok vardı. Ben gülmem.
Bu hangi film ya?
Bunu bilenler bildi bak. Ezel'den. Ramiz
Hani ben bilmem mezar falan.
Dayı
Yani
kardeşim.
hikayesini
Ben
öğrendim.
eminim ki izlemiş
Güzel,
olabilir.
senaryosu güzelmiş ama o kadar yani.
Güzel şiirler okuyorlardı. Öyle söyleyeyim sana. Edebiyat değeri var diye izliyordum.
Şöyle bir şey var. Şimdi senin daha sıra dışı fikirleri bulmanı kolaylaştırmasının nedeni olumlu duygu durumlarının yine bak doğrudan bir nedensellik ilişkisi yok. Yine arada köprü görevi gören başka bir değişken var. O da kartopu modelinde bahsettiğimiz esneklik abi. Zihinsel esneklik var. Yani sen olumlu duygu durumlarındayken farklı düşünceleri bir araya getirebilecek, onlara bir şans tanıyabilecek hale geliyorsun. Olumsuz duygu durumundaysan o yere göğe koyamadığın melankolik duyguların içine dark olmuş vaziyetteysen senin dikkatin son derece odaklanıyor. Hatta bedenin şekli itibariyle bile olumsuz duygu durumundayken insan ezilir, büzülür yani. Hatta cenin pozisyonuna geçer anne karnındaki. Ama mutluysan vücudun bile böyle bir açılma, genişleme hali sevk eder. Ellerin, kolların daha çok yayılır. Bu zihinsel dünyada da geçerli. Fiziksel dışarıdan tespit edilebilecek şekilde olduğu gibi. Farklı fikirlere aynı potada eritebilecek bir şekilde değerlendirebiliyorsun. Mutluyken. Bu kadar mutluluk övmeyi kendimden beklemezdim ama bulguyu bir şekilde yorumlamak için yırtınıyorum yani.
Öyle bir şey var. Bak bazı sanatçılarda var bu. İnsanlar belki açıklamalarında da görmüşlerdir. Adam diyor ki yani adamın bir derdi olmayabilir. Ama sırf şarkıyı yazabilmek için kendi kafasında bir senaryo oluşturup onu yaşamaya çalışıyor kafasında. Ve onun üzerine şarkı yazıyor. Tabii bu her zaman melankoli üstüne olmayabilir ama bunu çok örneği var. Yani birden fazla örneği var. Yani kendini de
Ama
bu
şöyle düşün.
hayata sokmaya çalışıyor ama gene bu durum melankoli veya üzüntüye denk geliyor yani. Mutluluğa değil mi?
Bu insanın muhatap kitlesi dinleyicileri belli bir dertten muzdarip olan insanlar veya o dertten geçmişte muzdarip oldukları için o duygu durumuna çok rahat girebilecek insanlar. Sen bir müzisyensin diyelim, beste yapacaksın, aldın eline gitarı. Ne yapacaksın abi? Bir romantik ilişkiye dair bir şeyler yazman genelde senden bekleniyor ve muhataplarının miktarının yüksek olmasını istiyorsan da oradan yürümen lazım. Güzel. Ancak diyelim ki senin hayatında romantik ilişkin fevkalade yoluna gidiyor. Dört başı mağmur bir ilişkin var. Ne yapacaksın? Kendine belli travmalara maruz bırakacaksın, ayrılık yaşatacaksın zorunda da bu sende bir yaratıcılığı tetiklesin diye mi uğraşacaksın? Hayır. Hayal edeceksin. Belki eski ilişkilerin içinde ukde kalan şeyler. Ya başka türlü kaleme dökmen mümkün olmayacak. Hayal etmek bizim için, muhataplar için mümkün. Dertsiz adamı bile dertlendiren şarkılar vardır ya. Olmayan derdin ızdırabını çektiren şarkılar vardır. Nasıl çektiriyor abi? Aşinasın, biliyorsun, daha önce yaşadın.
Genelde azada atıfta bulunma mantığı vardır. O da aynısını yapıyor ki daha önce bir gördüğü bir filmden olabilir, bir yerden olabilir. Hani bu Sagopa'nın filmlerden kesitler alma mantığı vardır ya. Aslında bak ben eminim yazdığı şarkıların da izlediği filmlerden etkileri var. Hani bu şey vardır ya 24 saat. Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıktır.
Sadece hayvan, evet. Sadece yalnızlıktır. Çok güzel. Ya çok yerli yerinde kullanıyor. Belki bizim aşinalığımız arttığı için maruz kalma etkisinden dolayı da beğeniyor olabiliriz. Sonuçta ortaokul, lise yıllarında bu kadar dinlemişiz. Ama bakıyorum ya o filmler gerçekten çok etkileyiciydi.
Ve böyle şarkılar tam sanki o filme çok oturuyor gibi. Öyle bir o filmi anlatıyor gibi yani.
Ya abi başka bir sahne koysa biz yine aynı şeyi söylerdik.
Ya, tabii ki de, tabii ki de. Aslında ben şuna odaklanmak istiyorum. Filme değil de oradaki duyguya. Hani biz o duyguya aşinayız zaten. Adam biliyor aşina. Belki o da aşina bu arada.
Tabii ki abi bak duygu konusunda yaratıcı olabilir misin? Kimsenin hissetmediği bu duygu hakkında yazacağım. Ya insanlar nasıl acaba sana relate edecekler? Aynı hissiyatı seninle nasıl hissedecekler yani? O
Hayal dedik.
hissiyat temas nasıl
Hayal
diyeyim?
diyelim bir de anlaşılsın. Yani hayal edemem.
İşte hani yaratıcı olabileceğin belli sınırlar var zaten ama duygunun kendisinde yatmıyor.
Fikirden bir duygu üretemez. Bu arada
Hep yere bir duygu üreteceğim,
madem
göstereceğim hep.
duygulardan biraz bahsettik, şunu atlıyoruz. Sanki duygular her zaman tek tipmiş gibi geliyor insan. Yani ya, üzgünsen üzgünsün, mutluysan mutlusun, kızgınsan kızgınsın. Aslında bu kadar keskin geçişleri yok abi. Bazen birden fazla duygu yaşaman pek çok mümkün. Öfkeliyken işte bir anda şaşkınlık yaşamak, işte mutluyken bir yandan üzülüp ağlama hissi. Tabi bu duygular daha kuvvetli ve unutulmaz oluyor insanların hayatında. Birden fazla duygunun birleşme hali. Duygu durumları genelde tek bir duygu üzerine ilerletiyoruz biz ama bakma sen mesela bugün melankoli bile anlatsam onun içinde bile biraz mutluluk, birazcık şaşkınlık, işte hüzün. Hüzün tam olarak üzüntüye denk gelmez bu arada. Hüzün bence biraz daha kendine münhasır bir duygu. Çünkü hüzünün içinde şey vardır. Hem anılar vardır, hatırlanan mutlu anlar da vardır. Ama üzüntülü veya şu an olmama durumu da vardır. Böyle karışık bir duygudur. O yüzden yoğundur ve genelde birçok sanat eserinde yer bulur hüzün kendine. Hüzün, yani o yüzden üzüncü demezsin de bunun adına. Hani düz bir şekilde duygunun adını vermezsin. Yeni bir isim takılmıştır. Hüzün dersin.
Akşam oldu desinlendim.
Evet. Hüznün içinde bak, oradaki hüznü bakar mısın adamın anlattığına? Adam şeyi hatırlıyor. Eski zamanlarda orada güzel oturdukları şeyleri, anılar ona güzel şeyler hissettiriyor. Ama şu an olmamasından da duyduğu bir üzüntü var. Veya işte sevgilisinin veya işte arkadaşının orada olmamasından duyduğu. İki duygunun bir şey var aslında. Hem bir çatışması hem birleşmesi var ortada. Yani müthiş komplike bir duygudur. Değerlidir. Herkes hissedemez. Yani gerçekten hissetmek değerlidir üzüntü.
Ama abi işte dil dediğimiz şeyi kullanmaya mahkum olduğumuz için hani dille bunu ifade etmenin zorunluluğu
Zor.
onu tek bir kelimeye indirgemek durumunda bırakıyor seni ve sen diyorsun olumlu duygu, iyi hissediyorum, kötü hissediyorum,
Evet.
izginim. Mesela olumsuz duygu durumlarını bunun kadar sık hangi kelimeyle herhalde ifade ediyoruzdur bilmiyorum. İzginlik, bu olumsuz duygu durumları arasındaki ayrımlara da çok haiz değiliz. Hani bunun önemli olmadığını söyleyebilirsin. Ama gerçi
Aslında
sen
söylemeyi
söylemezsin.
daha
Ama bu
unique
bence çok
kullanmayı
önemli. O
düşünüyorum abi.
kelimeleri bilmiyorsan farklı şeyleri hissetmiyorsun çünkü. Hissediyorsun en başta ancak onun adını koymayı beceremediğin noktada o his seninle olan bağlarını koparıyor. Yani şey bilim ve sanat değer verilmediği yerde durmaz diye bir laf vardır ya. O hisler de kendisinin karşılığını bulamadığı, dilde karşılığını bulamadığı kişilerden en ayak çekerek terk ediyar ediyorlar yani sende kalmıyorlar ve sen sadece üzgünlük hissetmeye başlıyorsun ondan sonra.
Mesela ben
Çünkü o varyasyonun
sana
farkında değil.
bir duygudan bahsetmek istiyorum, bir duygudan. Benim hayatta çok nadir hissettiğim ama çok değerli, benim için çok değerli olan, böyle tam olarak bir yere sığdıramadığım bir duygu. Sadece durumu anlatacağım. Duyguya bir isim veremiyorum çünkü. Diyelim ki böyle bir hüzünlenmişsin, bir melankoli halindesin, işte bir şarkıdan olmuş olabilir, farklı bir şeyden olmuş olabilir. Başladın yazmaya. Tabii soyut alemlere geliyorsun, somutu soyutlaştırıyorsun. Ya böyle kafandaki düşünce dağınıklığında dans ediyorsun. Ben buna rakص etmek derdim. Dans et. Dans ediyorsun ve kağıda bir şeyler döküyorsun veya müzik olarak bir şeyler üretiyorsun. Bunun sonucunda böyle kalbine tatlı bir his doğuyor, tamam mı? Seni o geren bütün hisler ya da hüzünlendiğin bütün şeyler, hüzün diyeyim artık ona, yok oluyor ve tatlı bir his olmaya başlıyor. Bu mutluluk gibi değil. Böyle sanki her şey tamammış gibi bir his. Hayatta her şey tamammış. Yani bu üretmenin verdiği haz mıdır, başka bir şey midir tam bilmiyorum ama ne mutluluğa benziyor ne diğer hislere benziyor. Bunu yani çok sayılı belki hissetmişimdir. Ama bu nirvana ulaşma hali gibi bir şey, öyle söyleyeyim sana. İçsel bir nirvana ulaşma hali gibi. Meditasyonda da hissediliyor galiba böyle bir şey.
Doğru aslında. Çünkü meditasyon yaparken de sen aslında dikkatini zihninden alıp bedenine veriyorsun. Yaratıcı potansiyelini gerçekleştirdiğin noktada da adeta artık zihnin en azından bilinç dediğimiz o kısım senin vücudunda var olan bitenlerin çok azını ancak ayırdığına varabildiğin o kısmın zaten farkında olmadığı bir şekilde cereyan etmesinden ötürü biraz ona benzettim.
Yani
Yani süreç
insanlar
itibariyle.
huzur diyebilirler. Ya yani böyle bir isim takmaya çalışabilirler ama değil. Huzurun ben ne olduğunu biliyorum ben aklımda. Bu gerçekten farklı bir his. Bunu dediğim gibi yani unique, benzersiz bir his derler ya. Bu, ben bunu yaşadım, kendim yaşadığım için demiyorum. Böyle bir his var yani. Sadece benim hissettiğim bir şey değil bu. İnsanların bu hissedebildiği bir duygu ama gerçekten nadir hissedilen bir duygu. Bu da genelde bir üretim, ortaya bir şey koyduğunuz zaman gerçekleşen. Bir zanaat da olabilir bu arada bu. Veya meditasyondan bahsettik. Meditasyon da olabilir. Hani mindfulness'tan bahsedip duruyoruz kaç bölümdür. farkındalığı arttırabilme. Bunun sonucunda genel olarak ortaya çıkan bir şey. Bu da bence duyguların bir birleşimi ama hangi duyguların da tam ona şey veremiyorum. Çünkü gerçekten öyle bir an ki bunun ne olduğunu bile sormuyorsun yani. Böyle her şey tamammış gibi. Ya çok çok acayip bir his, kesinlikle kelimelere dökemeyeceğim bir şey. Neyse, böyle bir his işte. En azından bahsetmiş olduk.
Yani evet, buna dair ciddi bir yorumda bulunmasak bile senin bunun farkında olman aslında kafi belki senin için.
Evet. Ben biliyorum ya.